Mısra-i Berceste. Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Mısra-i Berceste'ye hoş geldiniz. Nilgün Yıldırım, Ajan Feren ve ben İpek Önder hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır sözlerinin sahibi, Türk Edebiyatı'nın Kudüs şairi, rahmetli andığımız şair, yazar ve düşünür Nuri Pakdil'den söz edeceğiz. Konuklarımız şair, yazar İbrahim Demirci ve Osman Özbahçe bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza Nuri Pakdil'in kısa bir özgeçmişiyle başlayalım. 1934'te Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Nuri Pakdil, Maraş Lisesi'nin ardından İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. 1967'de Büyük Doğu ve Diriliş dergileriyle güçlü bağlar kurdu. Türk Edebiyatı'nda 7 Güzel Adam olarak bilinen ekipten Rasim Öztenören, Erdem Bayazıt ve Akif İnan'la birlikte Edebiyat Dergisi'ni yayınlamaya başladı. Sabır Üssü olarak tanımladığı Edebiyat Dergisi 1969'un Şubat ayından 1984 Aralık'a kadar aylık olarak okuyucuyla buluştu. Bu süreçte 1972 yılında Edebiyat Dergisi yayınlarını kurdu. Nuri Pakdil 1984 yılına kadar Biat, Batı Notları, Bir Yazarın Notları, Anneler ve Kudüsler, Klas Duruş, Edebiyat Kulesi, Bağlanma, Sükut Suretinin de aralarında olduğu 18 kitap çıkardı. Bir süre sessizliğe gömülen Kudüs şairi 28 Şubat 1997'den itibaren kitaplarını Edebiyat Dergisi yayınlarından yayımlamaya başladı. Otel Gören Defterler başlıklı 6 kitaptan oluşan deneme serileri bu tarihten sonra okuyucuyla buluştu. Nuri Pakdil 2013'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne, 2014'te ise Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görüldü. 18 Ekim 2019'da ise Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayata veda etti. Bir kez daha edebiyatımızın değerli şahsiyetlerinden Nuri Pakdil'e Allah'tan rahmet dileyerek yayınımıza başlıyoruz. Sayın Özbahçe, bir de sizden dinleyelim efendim.
Allah rahmet etsin, mekanını cennet etsin. Bu ülkede hem yazar katmanında hem okuyucu katmanında birçok insanın üzerinde emeği var. Birçok alanda da şiir, deneme, tiyatro, anı gibi birçok alanda da edebiyatımıza ürün vermiş kıymetli bir yazar. İbrahim Demirci ile konuşacağız Nuri Pakdil'i. İbrahim Demirci Edebiyat Dergisi şairlerinden, yazarlarından da diyebiliriz. Çevirmenlerinden de diyebiliriz. Edebiyat Dergisi ile 70'lerin ortasından itibaren mi diyeceğiz abi? Yeni ve genç bir kuşak ilişki kurdu ve edebiyat kadrosu olarak ortaya çıktılar belli bir süreçten sonra. Ama Edebiyat Dergisi 60'larda kuruldu. Net olarak 69 Şubat. Bizim daha sonra Mavera Dergisi diye bildiğimiz Rasim Özdenören, Akif İnan, Alaaddin Özdenören ve Nuri Pakdil dörtlüsü derginin kurucular arasında. Ama belli bir noktadan sonra 3 kişi yani Mavera ekibi edebiyattan ayrıldı ve Mavera Dergisi'ni kurdu. Siz de o ayrılıştan sonra Edebiyat Dergisi'ne katılan Nuri Pakdil'in öğrencisi ifadesini nasıl karşılarsınız bilmiyorum. O dergi içerisinde rahleyi tedrisinden geçen şairlerden, yazarlardan birisiniz. Bu ikinci aşama ile başlayalım isterseniz.
Teşekkür ederim. Ben Edebiyat Dergisi'ni lise son sınıf öğrencisiyken tanımıştım. Balıkesir'de Durali Yılmaz öğretmendi. Zannediyorum onun aracılığıyla ulaştı bize dergi. Fakat dergiden ziyade beni etkileyen ve çarpan Nuri Pakdil eseri Edebiyat Dergisi yayınlarının da ilk kitabı olan Batı Notları olmuştu. Evet. Batı Notları'nı okuduğum zaman çok etkilenmiş ve heyecanlanmış idim. Çünkü bu kitap bize yıllardır, on yıllardır adeta uygarlığın merkezi gibi gösterilen Paris'i Maraşlı bir Müslüman Türk'ün gözünden yansıtan ve Paris karşısında göz kamaşması yerine eleştiri geliştirebilen bir duruş söz konusuydu bu kitapta. Mesela Paris'in köpeklerine karşı Sultanahmet'in İstanbul'un güvercinlerini çıkardığını okuduğum zaman neredeyse zıplamıştım diyebilirim. Onun dışında yine Batı Notları bence Nuri Pakdil'in en herkese hitap eden ve uzun yıllarda hitap etmeye devam edeceğini düşündüğüm eseridir. Yani öbür kitaplarında, oyunlarında, denemelerinde, bir yazarın notlarında, tel gören defterlerde pek çok duygu, düşünce, hayal komprime bir halde bazen simgesel dolaylamalar.
Özel bir dil.
Özel bir dil ve herkesin kolaylıkla algılayamayacağı, efendim sanat atraksiyonları da içeren ya da çok kişisel ancak özel hayatı bilindiği takdirde belki nüfuz edilebilecek cümleler bulunduğu halde Batı Notları'nda doğrudan doğruya Türkiye'nin ve dünyanın işte bütün olgularını neredeyse dini, siyasi, kültürel, edebi hangi veşesiyle bakarsak bakalım çok net, açık, anlaşılır cümlelerle ifade eden ve bunları kesinlikle gevezelikten uzak durarak yapan, hiçbir zaman ne bileyim malumat furuşluk diyebileceğimiz sayım döküm çabalarına girişmeden kısa, net ve anlaşılır cümlelerle dile getiren bir kitaptır Batı Notları. Bugün bu program için buraya gelmeden önce tekrar bir karıştırdım Batı Notlarını. Mesela Avrupa Birliği için o kadar net cümleler kuruyor ki, o kadar olur yani. Bu birlik kesinlikle işte Hristiyan Avrupa'nın birliğidir gibi ve bizi ona karşı ne diyelim konumlandırırken kendisi yerli düşünce derdi ama biz pekala İslam diyebiliriz. İslami kimliğimizi, Müslüman kimliğimizi tanımadan, görmeden, onu hesaba katmadan var olamayacağımızı, adım atamayacağımızı, yürüyemeyeceğimizi öngören bir tutumun adamıydı diyebiliriz Nuri Pakdil için. Ve bunları ne diyelim büyük bir ciddiyetle, titizlikle ve hatta şunu da söyleyeyim narin bir üslupla yazmaya, yaşamaya çalışmış bir büyüğümüzdü Nuri Bey. Biz ona abi derdik. Nuri abi doğrusu beklediğimizin de üstünde ve bizim belki hakkını vermekte, layık olmakta sıkıntı çektiğimiz, tökezlediğimiz bir rolü ehliyetle, liyakatle, sadakatle, şefkatle, rikkatle, titizlikle yerine getirdi. Ben de kendisine rahmet diliyorum.
Teşekkür ederiz. Çok güzel bir giriş oldu. Tabii Nuri Pakdil'in düşünsel perspektifini ortaya koyan bir giriş yaptınız. Aslında bu verdiği her esere sirayet etmiş, sinmiş bir perspektif. Şiirinde de, günlük yaşantısında da, düz yazılarında da, çıkardığı dergide de, kurduğu yayın evinde de böyle bir çerçeve var. Pakdil özellikle sizin kuşak Edebiyat Dergisi'yle ilişki kurduktan sonra Edebiyat Dergisi gerçek anlamına ulaştı gibi bir kanaat var bende abi. Buna ne dersiniz? Çünkü bir edebiyat kadrosu diye bir şeyden söz edilmeye başlandı. Edebiyatın yetiştirdiği şair, edebiyatın yetiştirdiği hikayeci, yazar. Böyle bir gerçeklik ortaya çıktı. Ondan önce kuruluştaki arkadaşlar yani Rasim Özdenören, Akif İnan, Zarifoğlu hepsi eşit düzeyde yazar kimliğine, şair kimliğine sahip insanlar. Ama sıfırdan yetişme anlamında sizin kuşak edebiyata gerçek anlamını kazandırdı gibi geliyor bana.
Evet, belki bu söylenebilir. İlk bakışta böyle görünebilir. Ama ben şunu da söyleyeyim. İnsanların yetenekleri üzerinde yükselir herhalde hayatları. Yetenek artı emektir. Bütün işler sadece sanat edebiyat değil. Yani berberlikten balıkçılığa kadar bütün meslekler, bütün işler yetenek artı emek formülüyle ifade edilebilir. Dolayısıyla Edebiyat Dergisi'nde ortaya çıkmış ve yazı hayatını sürdürmüş, bir kısmı sonradan terk etmiş öyle örnekler de var. İnsanların üretim çabalarında bu gerçekliği, bu olguyu yani mevcut yeteneği ve onun üzerine eklenen emeği görmemiz ve burada elbette Nuri Pakdil'in kılavuzluğu, örnekliği, uyarıları elbette yönlendirici, sınırlandırıcı, yöneltici olmuştur. Buna kimse itiraz etmez ama bu arada şunu da söyleyeyim. Her ne kadar işte Büyük Doğu Diriliş, Edebiyat Mavera ve izleyen başka dergilerin Müslümanlık ortak paydasını önemseyen çizgisi şüphesiz elbette önemlidir. Ama edebiyatı belki ötekilerden ayıran bazı hususlardan söz edilebilir. Aşırı titiz oluşu mesela böyle bir şeydir. İdeolojiyi ideoloji ile hayat, ideoloji ile sanat, inançla edebiyat arasına,
hatta eylem,
inancı edebiyatı eylemi özdeş kılan bir yaklaşımın baskın olduğu söylenebilir. Ve bu durum mesela bazılarımızın eserlerinde şu veya bu şekilde sanatın özgür havasını, özgürleştirici havasını kısıtlayıcı bir etki de pekala uyandırmış olabilir. Bunu da hesaba katmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü sanat özünde özgürlüğü, özgürleştirmeyi, özgürleşmeyi ve özgürleştirmeyi içermiyorsa bir şekilde sakatlanmış olabilir. Ve bu durum belki Nuri Pakdir'in çalışmalarında da, efendim bizim çalışmalarımızda da aranırsa, bak bu buradaki bu şey, cümle, bu ifade tarzı, efendim inanç kısıtının izini taşıyor diyebileceğiniz hususlar pekala bulunabilir. Bu arada şunu da söyleyeyim, geçenlerde Rasim Özdenören, ki Edebiyat Dergisi'nin kurucu isimlerindendir ve Edebiyat Dergisi'nin yanılmıyorsam 3. kitabı, 4. kitabı onun imzasını taşıyordu. Çözülme ilk öykü kitabı Hastalar ve Işıklar'dan sonra Edebiyat Yayınları arasında
Hastalar
çıkan.
Hastalar ve Işıklar da mı edebiyat abi?
Daha eski o. Hastalar ve Işıklar özel bir yayın evi, Fatih Yayın Evi diye yanılmıyorsam çıkmıştı. Yani öykücü olarak var. Bir arkadaş ona bir soru sordu. İşte neden siz ve arkadaşlarınız işte Büyük Doğu'dan, Diriliş'ten, edebiyattan uzaklaştınız, ayrıldınız, bunun sebebi hakkında bir şey söylemek ister misiniz dediğinde Rasim Özdenören birkaç saniye düşündükten sonra biz ayrılmadık ki dedi. Görünüş bakımından her ne kadar ayrı yayın organlarında görülseler bile bu insanlar yerli olmak, efendim yerli düşünce ya da İslami köklerimiz, efendim tarihsel birikimimiz, inanç bağlılığımız gibi açılardan aynı gövdenin dalları, aynı kökün sürgünleri sayılmak bakımından da değerlendirilebilir pekala.
Edebiyatın kapanışını sormak istiyorum bir de ben size. Yani niçin kapandı? Oysa genç bir kadro ortaya çıkarmıştı. Bir derginin sürmesi için bütün imkanlara sahipti gibi bir olay bu.
Evet, şimdi doğrusu 1984 yılında ya da şöyle söyleyeyim. 1980'den itibaren ben Ankara dışındaydım. Dolayısıyla derginin mutfağında neler olup bittiği hakkında pek bir fikrim yok. Ama şahsi kanaatim odur ki Nuri Pakdil'in eğlence titizliği ve edebiyatı hayatın merkezinde, dergi olarak edebiyatı bütün yapıp etmelerimizin merkezine konumlayan yaklaşımı, sıkı düzen, disiplin, biraz ne diyelim, insanı yorucu.
Yani hayatınız Edebiyat Dergisi'nin etrafında örgülenecek, günlük hayatınız.
Her şey gibi. Yani o yaklaşım pek çok insana sıkıcı, bunaltıcı gelmiş olabilir, denebilir. Edebiyata taşıyamayacağı bir ağırlığı yüklemek gibi bir durumdan söz etmek yanlış olmaz gibi geliyor bana. Böyle söyleyeyim, evet.
Çok ilginç özelliklerinden birisi de Pakdil'in Edebiyat Dergisi çıktıktan sonra, yanılmıyorsam, Edebiyat Dergisi dışında hiçbir dergide yazmadı. Edebiyat kapandıktan sonra da uzun bir sessizliğe gömüldü. Başka bir dergide yazmamasını nasıl açıklıyorsunuz siz?
İşte
veya yazdı mı? Yazmadı değil mi?
Yok, hayır, yazmamıştır. Bizim de yazmamızı istemezdi herhalde.
Kapandıktan sonra mesela sizin başka bir dergide yazmanıza kızmış mıdır?
Bilmiyorum doğrusu. Yani öyle bir temasımız olmadı. Ama şunu söyleyeyim. Son dönemlerinde, yani belki son 10 yıl bile denebilir, o eski Nuri Pakdil, efsaneleşen Nuri Pakdil, rigid Nuri Pakdil adeta yok oldu, unutuldu. Yepyeni, işte neşeli, coşkulu, taşkın, aşık,
kitap imzalarına,
konferanslara gidebilen bir Nuri Pakdil haline dönüştü. Ve tabii burada yaş sağlık şartlarının da etkisi olabilir elbette. Sanki Nuri Pakdil yeniden çocuk Nuri Pakdil, genç Nuri Pakdil gibi bir hüviyet kazanmıştı.
Baştan itibaren böyle olsaydı diye düşündüğünüz oldu mu hiç?
Düşünülebilir pekala ama ben şuna da inanıyorum. Kader denilen bir şey vardır ve yaşanacaklar yaşanmıştır. Yani böyle olacaktı, böyle oldu ve olanda hayır vardır da denebilir. Ama şunu da söylemek lazım. Yeni Nuri Pakdil'in söylemi, sözü, davranışı eski Nuri Pakdil'in sağlamlığını, inanç doğrultusunu reddeden, inkar eden hatta sapan bir nitelikte değildir. Eski sözlerini yeni döneminde de rahatlıkla söyledi. Söyleyebildi.
Ama insanlar bu önemli. İletişimin sıcaklığını, açıklığını sevdiler.
Şüphesiz. Ha bu arada işte Yedi Güzel Adam diye bir televizyon dizisinin yapılmış olması da bu işi biraz alevlendirdi ya da etkili oldu diyebilirim. Yeni bir romantizmin doğmasına yol açtı. Şiiri, edebiyatı, efendim sözü önceleyen, ilişkilerimizde bunların ağırlığını artıran bir yönelişi de açmış oldu. Ülkemiz için önemli olduğunu düşünüyorum.
Efendim Nuri Pakdil'in yabancı dile ve düz yazı disiplinine önem verdiğini biliyoruz. Dili öğrenmeye teşvik konusu üzerine siz neler söylemek istersiniz?
Evet, o Nuri Pakdil'in önemli taraflarından biridir. Demin sevgili Osman Özbahçe edebiyatın bizi yetiştirmiş olmasından bahsetmişti. Ben de olmayan bir şeyi sonradan koyamazsınız insana demiştim. Şimdi düşündüm ki bazı örnekler var. Bazı arkadaşlarımızın yazı yazmasında, yazar olmasında Nuri Pakdil'in kışkırtmasının, yüreklendirmesinin, teşvikinin payı olduğunu söyleyebilirim. Yani diyelim ki ilahiyat eğitimi almış bir abimiz şimdi rahmetli oldu. Muhtemelen Nuri Pakdil kendisinden yazı istemiş olmasaydı o yazıları yazmayacaktı. O birkaç da kitabı olan bir abimiz olabildi. Türkçe okuma yazmaya teşvik ettiği gibi yabancı dille de teşvik ediyordu. Benim ilk çevirim mesela Edebiyat Dergisi'nde yayınlanmıştır ve Fransızcadan bir öykü çevirisidir. Nuri Pakdil'in özendirmesi olmasaydı olmayacaktı. Daha sonra yine Arapçadan çeviriler yapmamda da payı olduğunu söylemeliyim. Türkçe üzerindeki hassasiyeti zaten dillere destandır. Ben laf arasında bir cümlede resmen kelimesini kullanmışım. Aman Allah'ım ne demek resmen? Resmi olarak yani. Resmen nasıl kullanabiliyorsun bu kelimeyi? Ne demek resmen? İyi düşündün mü filan? Ve belki dakikalarca
o kelimeyle
ilgili olarak beni uyardı. Kalıplaşmış ifadelerden, klişelerden, hesabını veremeyeceğin sözlerden uzak durmamız gerektiğini hem kendisi uygulamıştır hem de bize önermiştir. Onun için Nuri Pakdil'in yazılarında efendim deyim atasözü cinsinden ifadeler, klişe ifadeler çok az, ya belki de yoktur yani. Birisi böyle bir çalışma yapsa olur.
Kendisiyle ilgili tespitlerinden birisi yeniliğe tutkundu. Yenilik peşinde koşardı, arardı diyor. Bu titizliğiyle de birleşince herhalde dediğiniz manzara çıkıyor ortaya.
Evet.
Efendim bir de 2015'te 81 yaşına geldiğinde Nuri Pakdil Kudüs'e giderek Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı ve hayali gerçek oldu. Orta Doğu algısı üzerine bir değerlendirmede bulunmanızı isteyeceğiz.
Evet, bizim neredeyse motto ya da slogan haline gelmiş cümlelerimizden biri Orta Doğu bölünemez sınır taşlarıyladır. İlk kim kullanmıştır, nerede kullanmıştır şimdi hatırlayamıyorum ama Nuri Pakdil buna inanıyor idi. İslam ülkeleri ki İslam ülkelerinin ve dininin merkezi Mekke'dir. Sizin de program girişinde okuduğunuz cümlesinde Mekke'yi başa koyduğunu biliyoruz. Aslı Saadet denen peygamberimizin hicretten vefatına kadar yaşadığı, yaşattığı, kurduğu, geliştirdiği dönemi birim çağı diye adlandırıyor idi. Birim çağı yani insanlar ilişkilerinde, kurumlarında bir örnek arayacaklarsa o çağa bakmalıdır. Ona göre kendisini konumlandırmalıdır diyen bir yaklaşımı vardı. ve insanlığın bugün yaşamakta olduğu işte maddecilik, materyalizm, efendim determinizm, pozitivizm, rasyonalizm gibi izmlerin insanlığı getirdiği bugünkü sıkışmışlık halini aşabilmemiz için yeniden yaratılış bilgeliğine, Tanrı'nın sözlerine kulak vermemiz ve kendimizi ona göre konumlandırmamız için düşündü, okudu, yazdı, uyardı, eleştirdi ve onun
edebiyat
tavrı
önemli. Açısından da yani Orta Doğu dedik, Müslüman ülkeler, yazarları, şairleri Türkçe'ye tercüme edilmesinde de dikkat çekici bir farklılığı var Edebiyat Dergisi'nin. Yani birçok ülkenin şairiyle, hikayecisiyle edebiyat üzerinden Türk okuyucusu tanıştı diyebiliriz.
Kuşkusuz öyle. Çağdaş Arap şiiri Nuri Pakdil'in Fransa'dan yaptığı çevirilerle oluşmuş bir güldestedir. Alt başlığı Güldeste. Sonra onu iki cilt halinde yeniden yayınladı. Yani Arap şiiri. Sonra Çağdaş Arap öyküsü. O da Edebiyat Dergisi yayınları arasında çıkmış başka bir antoloji.
Yani Batı'dan ne kadar çeviri yapıldıysa
evet.
Doğu'dan da bir o kadar çeviri yapıldı. İsterseniz İbrahim abi, programımızın sonlarına geldik. Dinleyicilerimiz için Pakdil'in birkaç eserini önerebilir misiniz?
Ha, ben önce
önerilerle programımızı kapatalım.
Ben önce Batı Notları diyeceğim. Yani Batı Notları dediğim gibi Türk gezi edebiyatı tarihi içinde müstesna bir yere sahiptir. Ve Batı'ya kendi gözlerimizle bakmayı hayran hayran şapşal şapşal değil, bilinçli, inançlı bir Müslüman Türk gözüyle, insan gözüyle bakmayı örneklendiren çok önemli bir eser. Bir numaram benim her zaman Batı Notları oldu. Bundan sonra da olacak. Ama sanat ilgisi duyan, yazmak için kendisinde bir yüreğinde heves hisseden arkadaşlarımız için bütün kitaplarını öneririm. Özellikle bir yazarın notları 1, 2, 3, 4. Orada kendisini yazar olarak konumlandıran bir insanın hem yaşantı, hem bakış, hem düş gücü, efendim hem kelimelerle, cümlelerle oynama alıştırmaları diyelim, egzersizleri arayanlar için çok zengin malzeme içeriyor bir yazarın notları. Çevirileri de kuşkusuz önemli. Kasırganın Çatırtıları, Giyvik, yani pastoral şiirin Fransız edebiyatındaki önemli örneklerinden biri. Ne bileyim işte Eugène Ionesco'nun Günlüklerinden Seçmeler, çağdaş Batı insanının bunaltısını, bulantısını yansıtan metinler olmak bakımından önemli. Evet. Şimdi bileyim Anna Grigorievna Dostoyevski'nin günlükleri aynı şekilde. Dostoyevski gibi büyük bir yazarın eşi tarafından nasıl görüldüğüyle ilgili metinler. Bu arada şunu da söyleyelim. Nur abi rahmetli Dostoyevski okumayana sürücü belgesi ehliyet verilmemesi evet, gerektiğini söyleyen biriydi.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli katkılarınız için sağ olun. Konuğumuz şair ve yazar İbrahim Demirci ve Osman Özbahçe ile birlikteydik. Önümüzdeki hafta Mısra-i Berces'te de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mısra-i Berces'te.